Ayrım 8, sayfa 72. Bu sorularla Batı toplumlarının hayatından yansıtılan manzaralar gösteriyor ki, organizmaların varsayılan evrimine benzetme yoluyla tasarlanan sosyal evrimin gerçekliğine ilişkin kanıt yoktur. Evrimle ilgili teoriler bilimsel gerçeklik ölçüsüyle değil, ideolojik işe yararlık bakımından tutulan görüşlerdir. Kilise, hür düşünce mücadelesi, Papa Kral mücadelesi, feodal beyler burjuva sınıfı mücadelesi, coğrafi keşiflerle zenginleşme ve kapitalizm, sömürgecilik, köle ticaretinin ve köleliğin kurumsallaşması, bilim metodu, Fransız ihtilali, sanayi devrimi, Hristiyanlığın toplumsal gücünü kaybetmesi, bireycilik, liberalizm, bireylerin inançsızlık yüzünden boşluğa düşmesi, manevi değerlerin rehberliğini reddeden insan aklının şeytani yollarda çalışması, içgüdülerin azgınlaşması, güce ve paraya tapma gibi pek çok olay ve fikir, Batı medeniyetini önceden belirlenmiş hiçbir plan olmadan ve sonuçları kestirilemez biçimde bugünkü noktaya getirmiştir. Bu medeniyet saf bir inanç ve ahlak nizamı değildir, bir inanç ve ahlak nizamları alaşımıdır. Roma medeniyetinin güce tapan ihtirasını ve acımasızlığını Hristiyanlığın yüzeyselleşmiş ve formelleşmiş duygusal etkilerini, insan aklının ve iradesinin bireyin kaderini belirleyen tek kaynak olduğunu savunan hümanizmin uzantısı bireyciliği, bu üç inanç öğesini tarihin potasında eriten ve bundan bir medeniyet oluşturan Avrupa, şimdi bu medeniyeti sosyal evrimin determinizmle kaçınılmaz biçimde ulaştığı doruk olarak sunuyor. Tarihte olmuş olaylar silsilesini, vuku bulacağı iddia edilen olayları da katarak önlenemez bir süreç gibi göstermenin bilimle bir ilgisi yoktur. Bu tutum aynen kapitalizmin zorunlu olarak proleter ihtilalini ve sosyalizm düzenini doğuracağını, bütün toplumların aynı süreçten geçerek ve kaçınılmaz sona ulaşacağını iddia eden Marx'ın tutumudur. İdeolojik olarak benimsenen bir hedefi determinizmle ulaşılacak kaçınılmaz sonuç olarak sunmak, kişisel arzuların dışında objektif bir sürecin tasvir edildiği izlenimini veriyor. Daha önce belirtildiği gibi determinizm bilimin başlangıç varsayımıdır. Fakat bu prensip vuku belirlenmiş şeyin ne olduğunu söylemez. Vuku bulan şeyler ancak ampirik gözlemlerle tespit edilir. Oysa Marx'ın teorisi ampirik araştırma kanıtlarına dayanmıyor. Çünkü o teori gerçekte bir tarih felsefesi ve pratiğe yansıyan biçimiyle bir ideolojidir. Avrupa medeniyetinin her toplumun kaçınılmaz biçimdeki gelişmesiyle ulaşacağı son hedef olduğu iddiası bir Avrupa ideolojisidir. Batı kendini ilerlemiş görüyor, sürekli ilerlemesi gerektiğine ve ilerlemenin sonunun olmadığına inanıyor. Bu ilerleme takıntısı onu sinir hastası yapıyor. Mutlaka yeni bir şeyler bulması lazım, mutlaka daha müreffeh olması lazım, mutlaka daha güçlü olması lazım. Batı medeniyeti kendi değerleriyle övünüyor. Fakat o değerlerle huzura kavuşmuş değil. Batı enerjik fakat oturmuş, ağırbaşlı, dengeli ve kendinden emin bir medeniyet değil. Bir inanç ve ahlak nizamı olarak ruh sükuneti ve tatmin duygusu vermiyor. Herkes kendini kanıtlama dürtüsüyle hareket ediyor. Başarmak bir başkasını alt etmek anlamına geliyor. Bütün toplumların Batı medeniyetini örnek alması gerektiği fikri bir politik ve ekonomik egemenlik ideolojisinin propagandasıdır. Başka toplumlar Batı medeniyetini benimserse onlar üzerinde egemenliğin daha kolay kurulacağı düşünülüyor. Batılı yaşayış tarzı benimsendiği ölçüde Batı siyaseti kabul görecek, Batı ülkelerinin mal ve hizmet üretimi için pazar genişleyecektir. Batı medeniyetini model olarak sunma, o medeniyet dairesinin dışındaki toplumlarla bir ruhi kaynaşma arzusundan kaynaklanmıyor. Çünkü Batı, Batı medeniyetinin oluşumunun bağnazca bilincindedir. Batı medeniyeti, isteyeni istediği an kendine mal edeceği bir inanç ve ahlak nizamı değildir. Batılının bilincinde Batı medeniyeti bir süreçtir. Onun oluşumuna tarih boyutu içinde katılmamış bir toplum, gerçek anlamda asla Batılı olamaz. Batı bunu biliyor. Batı kendi içindeki kavgalara rağmen bütünlük gösteren ayrı bir tarihtir. Onun dışında kalan toplumlar başka bir tarihin ürünleridir. Artık Batılı olmanın bir tek yolu vardır. Batı medeniyetinin içinde erimek ve kendi tarihini ebediyen unutmak, bunu yapmayan bir toplum asla Batılı kabul edilmeyecektir. Batı mirasçısı olduğu eski Yunan ve Roma'nın geçmişte yaptığı gibi başka toplumları barbar görür, onları tam anlamıyla medeni olmaya kabiliyetli görmez. Putperest Yunan ve Roma'nın ayrımcı ruhu onu öylesine istila etmiştir ki Batı'nın elinde Hristiyanlık bile ayrımcılık ruhuyla yoğrulmuştur. Bir Avrupalı ya da Avrupa soyundan Amerikalı Hristiyan, bir Çinli Hristiyanı, bir Arap Hristiyanı, bir Zenci Hristiyanı kardeş hissetmez. Din aynı da olsa Avrupa kökenli olmayan yani Avrupa tarihine ait olmayan ırka daima ayrımcı gözle bakılır ve ayrımcı muamele yapılır. 8. Bölüm. Batı medeniyeti karşısında Türk toplumu. Türk toplumunun Batı medeniyeti karşısındaki konumunu ve alacağı tavrı belirlemek için kültür ve medeniyet kavramlarını ayırt etme gereği vardır. Batı medeniyetinin kendine özgü ve tarihte misli görülmemiş bir inanç ve ahlak nizamları alaşımı olduğuna daha önce işaret edilmişti. 1000 yıldır İslam medeniyetinin en faal ve etkili temsilcisi olan Türk toplumu başka hiçbir medeniyeti benimseyecek ruhiyatta değildir. Türk toplumunun inanç ve ahlak nizamı İslamiyettir. Bu inanç ve ahlak nizamını Türk toplumunun ruhundan söküp çıkarmak mümkün değildir. Öyleyse Türk toplumu iki medeniyet arasında ufalanıp gitmek istemiyorsa medeniyetine sahip çıkmalıdır. Türk toplumunun haysiyet sahibi medeni bir millet olarak yaşaması İslam medeniyeti bilincini canlı tutmasıyla mümkündür. Batı tarihinin dışından hiçbir toplum kendi inanç ve ahlak nizamını koruyarak Batı medeniyetine kabul edilmez. Çünkü Batı medeniyeti başka bir inanç ve ahlak nizamıdır. Din ve ırk ayrımı yapmama, insan hakları, eşitlik gibi sloganlarla çalışmasına rağmen Batı medeniyetinin ruhu pratikte sosyal sınıf bilincinden kopamaz. Ayrımcılıktan vazgeçemez ve menfaatinin olduğu yerde insan haklarını göz ardı etmekten geri duramaz. Bu şartlar altında kendi tarihini, dilini, geleneklerini hor görerek Batı toplumlarının yaşayış tarzına özenen bir toplum, asla giremeyeceği bir medeniyetin peşine takılarak sadece kendi onurunu ayaklar altına almış olur. Amerikalı tarihçi Roderick Davison, Churchill'ın savaş sırasında kibirli bir dille şöyle dediğini naklediyor. İstanbul ismini aptallar kullanır. İngilizler kendilerini yabancı isimlere göre ayarlamaz. Bilakis yabancı isimler İngilizlere göre ayarlanır. 500 yıldan fazla bir zamandır Türk medeniyetiyle yoğrulmuş bir şehrin özel isim olan doğru adını kullanmamakta ve Konstantinopolis demekte ısrar etmiş olan bu kendini beğenmiş bağnaz adamın dilinden yüzlerce kelimenin kendi dilimizin kelimeleri yerine hem de hiçbir ihtiyaç yokken özentiyle kullanılması medeniyet bilincini ve millet haysiyetini koruma titizliği bakımından maalesef bir gevşemeyi ifade ediyor. Bu bakımdan o gereksiz kelimeler sadece bir dil özentisinin değil daha derin bir ruhi yönelişin göstergesidir. Türk toplumu Batı medeniyeti diye o Türk ve İslam düşmanı adamı medeniyetine mi kapılanmaya çalışacak? Kendi inanç ve ahlak nizamını, kendi tarihini, kendi dilini, kendi şahsiyetini koruma endişesini bırakıp çağdaşlık, modernlik, ilerleme propagandası etkisiyle başka toplumların onursuz taklitçisi mi olacak? Kendi şerefli mazisini unutup başkasının tarihine mi eklenecek? Medeniyeti olmayan bir ilkel kabile gibi başka bir medeniyetin gereklerine göre mi kültürümüze şekil vereceğiz? Hayır, böyle bir şey olmamalıdır. Koca bir tarih havaya savrulmaz. Türkçe gibi güzel bir dürkü küçümsenmez. İslamiyetin güzel, duygulu, edepli, iyilik dolu davranış biçimleriyle yoğrulmuş olan bir ahlak nizamı bir kenara atılamaz. Bu efendi millet, bugün bilim ve teknolojiyle bir medeniyet illüzyonu yaratan dünkü vahşi toplulukların uydusu mu olacak? Hayır, böyle bir şey olmamalıdır. Öyleyse önce medeniyetimizi ihya etmek, medeniyet bilincimizi canlı tutmak ve kültürümüzü medeniyetimizin değerlerine göre gelişme yoluna sokmak gerekiyor. Batı medeniyeti çerçevesinde gelişmiş olan kültürlerden yararlanacağımız çok şey vardır. Fakat şimdiye kadar Batı'ya açılma hususunda çok çaba gösterildiği halde Batı kültürlerinden gereği gibi istifade edemeyişin sebebi kendi medeniyet çerçevemizi dağıtmış olmamızdır. İslam medeniyeti ve Batı medeniyeti iki ayrı medeniyettir. İki medeniyetin birbirinden farkı inanç ve ahlak nizamı farkıdır. İki medeniyetin kurduğu hayat tarzları farklı değer sistemlerine dayanır. Bu bakımdan İslamiyet'in tevhid ruhunu, milli varlığımızı ve şahsiyetimizi kaybetmek istemiyorsak, medeniyetimize sahip çıkmamız, medeniyetimizi ihya etmemiz lazımdır. O medeniyet İslam medeniyetidir. Avrupa'ya ancak kendi medeniyetimizin penceresinden bakarsak onu gerçekçi bir gözle görebiliriz. Ancak kendi medeniyetimizin ideallerine ve değerlerine bağlı olarak Avrupa ile temasa gelirsek o medeniyet çerçevesindeki kültürlerde meydana gelmiş ilerlemelerden gereği gibi yani kendi amaçlarımız doğrultusunda istifade edebiliriz. Avrupa'ya karşı olmak için hiçbir sebep yoktur. Ancak İslam medeniyeti çerçevesinde onlarınkinden farklı bir inanca, değerler sistemine ve hayat tarzına sahip olduğumuzun bilincinde olmalıyız. Bu bilinçle Avrupa ile dost olmak, medeniyetimizin seçici ve değerlendirici ölçüleriyle kültür alışverişinde bulunmak, ekonomik ilişkiler içinde olmak, Avrupa ve Orta Doğu siyasetinin ve milli menfaatlerimizin gereklerine göre Avrupa ile işbirliği yapmak gayet tabidir. Medeniyetimize sahip çıkınca Avrupa'ya karşı çıkmak ve Avrupa'dan kopmak gerekmiyor. Tarihi olgular bizi Avrupa'ya yöneltiyor. Osmanlılar Anadolu'yu vatanın çekirdeği haline getirdikten sonra sürekli Avrupa'ya ilerledi. Kendilerini daima Avrupa siyasetinin içinde gördü. Yüzyıllarca Avrupa siyasetinin belirleyici amillerinden biri oldu. Kırım Harbi'nden sonra 1856'da İngiltere, Fransa, Avusturya ve Rusya ile birlikte imzaladıkları Paris Anlaşması'nın bir maddesi Osmanlı İmparatorluğu'nun bir Avrupa devleti olduğunu beyan eder. Her ne kadar bu madde Avrupa devletleri açısından bir vesayet altına alma arzusunu içerse de Osmanlıların kendi emelleri açısından o çöküntünün başladığı devirde bile Avrupa siyasetindeki güç dengesinin içinde olmayı ve oradaki rolüne sahip çıkmayı ifade eder. Osmanlı İmparatorluğu için tabi olan bu yöneliş, onun devamı olan Türkiye Cumhuriyeti için de tabidir. Bizim siyasi ve ekonomik varlığımız bugünkü şartlarda Avrupa'dan soyutlanamaz. Tarihi gelişmeler, jeopolitik zaruretler, ekonomik gerçekler ve kültür gelişmesi bakımından Türkiye Cumhuriyeti Avrupa devletidir. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa siyasetinin içinde bulunmayı kendinin en tabii tarihi hakkı olarak görür. Bunun aksi bir tavır, ilkel bir kültürün his ve heyecanlara bağlı, doğrudan reaksiyon düzeyine uygun olur, rasyonel bir inancı ve ona bağlı bir ahlak nizamını temsil eden İslam medeniyetinin bilinçli zihin düzeyinde muhakeme ile çıkarılmış bir sonuç olmaz. Ortaya konulmuş olan medeniyet teorisine göre Türk kültürünün İslam medeniyetine mensup olması ne bugünün şartlarında onun Avrupa kültürleriyle alışverişini ne de Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa siyasetinin içinde olmasını ve Avrupa ile ekonomik işbirliğini önler. Teoriye göre bir kültür kendi medeniyet esaslarıyla çelişmeyen her türlü teması ve kültür değişmesini yapabilir. Bu tavır kültüre hayatiyet verir, onu zenginleştirir. Onun için yüce bir medeniyetin kendinden emin mensubu olarak yapacağımız şey Avrupa'ya yersiz reaksiyon yapmak ya da kendimizi Avrupa'dan izole etmek değil, kendi siyasi ve ekonomik çıkarlarımıza ve kültür alanındaki ihtiyaçlarımıza göre Avrupa ile yakın temas kurmak ve Avrupa gerçeği içinde söz sahibi olmaktır. Unutmayalım ki Osmanlı İmparatorluğu İstanbul'un fethinden Meşrutiyet devrine kadar tam 4,5 yüzyıl Avrupa'daki asıl önemli olan değişmelerin farkında olmadığı için güçsüz duruma düştü, iflas etti ve battı. 9. Bölüm: İslam Medeniyeti, Türk Kültürü ve Kültür Değişmeleri. Ortaya konulan medeniyet teorisine göre medeniyet bir inanç ve ahlak nizamı, kültür ise bir medeniyetin ruh enerjisi ile ve değerler sistemi çerçevesinde insanın kendi düşünce ve fiilleriyle meydana getirdiği her türlü eserdir. Düşünceler, fiiller ve eserler bütünleşerek bir toplumun hayat tarzını meydana getirir. Kültür, bir sürü kültür öğelerinin toplamı değil, onların meydana getirdiği bir yapıdır. Kültür, bir kültür öğeleri yığını değil de bir yapı ise, yeni bir kültür öğesi meydana getirilirken ya da başka bir kültürden alınırken, onun var olan kültür yapısına uygunluğu meselesi daima kendini hissettirir. Bizim medeniyetimiz İslam medeniyeti, kültürümüz Türk kültürüdür. Aynı inanç ve ahlak nizamı esaslarına bağlı birçok milletler olabilir. Günümüz, milletlerin milli devletler halinde teşkilatlandığı ve ayrı siyasi birimler olarak ilişki içinde bulunduğu bir tarih safhasıdır. Bir millet ayrı bir siyasi birim olarak değişik bir coğrafyada yaşar ve farklı bir geçmişin izlerini taşır. Bu nedenle her milletin bugün içinde bulunduğu ihtiyaçlar ve ilişkiler, yaşadığı olaylar, karşı karşıya bulunduğu tehlikeler, beslediği ümitler farklı olduğu için aynı medeniyete mensup iki milletin bile fiilen yaşayışı esnasında meydana getirdiği kültürlerin birbirinden farklı olmasında şaşılacak bir şey yoktur. Fakat o iki kültür aynı medeniyet dairesinde, yani aynı inanç ve ahlak nizamı esasları çerçevesinde şekillendiği için onlar arasında farklılıklarına rağmen bir bağ ve birçok ortak noktalar bulunması tabidir. Ayrı medeniyetlere mensup iki kültür arasında da bazı ortak öğeler olabilir. Çünkü birçok kültür öğeleri insanların ortak niteliklerinin sonucu olarak doğar ya da aynı ihtiyaçları karşılamak için birçok toplumlarda benzer şekilde oluşur. Fakat sırf münferit öğelerin ortaklığı ayrı medeniyetlere mensup iki kültür arasında bir bağ kuramaz. Kültürler arasında bağ varsa o bağı sağlayan aynı inanç ve ahlak nizamına bağlılıktır. Batı medeniyeti ayrı bir inanç ve ahlak nizamı, İslam medeniyeti ayrı bir inanç ve ahlak nizamı olduğuna göre Türk kültürünün Batı kültürleriyle alışverişi Türk kültürünün bağlı olduğu medeniyet çerçevesinde olmalıdır. Fakat son 250 yıldır süren kültür değişmeleri kendi medeniyetimizden yüz çevirerek yapılmıştır. Bu sebeple gelişigüzel kültür alımları medeniyetimizi sarsmıştır. Bir kültüre bütünlüğünü ve seçiciliğini veren onun medeniyet çerçevesidir. Bir kültür, kendi medeniyetini oluşturan inanç ve ahlak nizamına uyan öğeleri almak, uymayanları reddetmek suretiyle bütünlüğünü korur. Kültürün bütünlüğü bir toplumun hayatı bakımından çok önemlidir. Kültürün bütünlüğünü kaybetmesi demek, kültür öğeleri arasında ahenksizlik ve çatışma meydana gelmesi demektir. Münferit kültür öğeleri, bütün içinde gördükleri işleve göre bir anlam taşır, önem kazanır. Kültürün bütünlüğü kaybolunca, kültür öğelerini değerlendirecek ölçüler de kaybolur. O zaman yenilik, değişiklik, hoşa gitme, prestij gibi işlevsel olmayan etkenlerle bir sürü gereksiz, hatta zararlı kültür öğesi toplum hayatına girer. Türk kültürü, yani Türk milletinin hayatı, birbirine uyan, uymayan her türlü kültür öğesinin bir arada bulunduğu bir panayır yerini andırıyor. Bu görünüm, kültür zenginliğinin değil, manevi parçalanmanın işaretidir. Bugün, Türk kültürünün önündeki mesele, medeniyet meselesidir. 250 yıldır içine düştüğümüz güçlüklerden kurtulacağız, belimizi doğrultacağız, Avrupa'ya yetişeceğiz derken medeniyetimizi tahrip ettik. Değişmek gerekiyordu. Fakat yanlış teşhis konuldu. Yanlış strateji uygulandı. Yanlış biçimde değiştik. Sonuç toplumda çözülme oldu. Amerika Birleşik Devletleri 72 milletten insanı Amerikalı yaparken ve koyu bir Amerikan milliyetçiliği siyaseti uygularken ayrısı gayrısı olmayan bir büyük milletin içine ayrılık tohumları ekenler ve halklardan söz edenler kendi eğitim sistemimizin ürünleri olarak yetişti. Niçin çözüldük? Çünkü bir toplumun dayandığı temelin bir inanç ve ahlak nizamı olduğu düşünülmedi. Bilimde, teknolojide, ekonomide, dolayısıyla politikada ve askeri güçte üstünlük sağlayan Avrupa'ya bakarak yanlış şeyler düşünüldü. Avrupa'da olup da bizde olmayan ve bizi ilerletecek olan şey uzun süre görülemedi. Görünürdeki farklılıklar üzerinde duruldu. Bu yüzeysel değişiklikler fayda etmeyince kendimizden şüphe başladı. Bu sefer bakış kendimize çevrildi. Bizde bizi geri bırakan ne vardı? En göze çarpan özellik bin yıllık tarihimizi yoğurmuş olan İslamiyet oldu. Avrupa karşısındaki çaresizliğin şok etkisiydi bu. Müslüman olduğu için yüzyıllarca kendini üstün görmüş olan bir millet, şimdi geri kalışını İslamiyet'ten bilme noktasına geliyordu. Sanki İslamiyet bize alın teriyle çalışmayın, rüşvet alın diyordu. Sanki İslamiyet adam kayırın, işi ehline vermeyin diyordu. Sanki İslamiyet adaleti gözetmeyin, insanlara yılgınlık aşılayın diyordu. Sanki İslamiyet iyiliği öğütlemeyin, kötülüğü engellemeyin diyordu. Sanki İslamiyet öğrenmeyin, doğayı incelemeyin, hakikati araştırmayın diyordu. Sanki İslamiyet zevke sefaya dalın, kendi çıkarınıza bakın, cemaati, kamuyu, devleti, milleti düşünmeyin diyordu. Şok etkisi altında bir yanlış teşhis konuyordu. Medeniyetimizin kaynağı, toplum yapımızın temeli olan İslamiyet, bir inanç ve ahlak nizamı olarak bize şahsiyetimizi, karakter sağlamlığımızı, ruh enerjimizi, güzellik zevkimizi, sanatımızı, edebiyatımızı, sosyal ilişkilerimizdeki inceliği, ruh sükunetimizi, ağırbaşlılığımızı, Allah'a tevekkülden ileri gelen güven duygumuzu, sabrımızı ve metanetimizi, azim ve gayretimizi, dünya ve hayat görüşümüzü vermişti. Oysa şimdi insanlığın bu ilk ve tek hakiki medeniyeti geriliğimizin sebebi olarak görülüyordu.